Tetek.
Tetek. Dolayısıyla adımız da
uygun için. Yemek.
Hayatın sesleri. Efendim, hoş geldiniz başkente. İyi haftalar diliyoruz hepinize. Bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı Ali Serin sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olmayı diliyoruz bugün de. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz 15.55'e dek Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz olduğunu hatırlatalım. Ve Hayatın Sesleri de yine sosyal medya hesaplarımızın da adları Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri olarak girdiğinizde sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz her zaman olduğu gibi.
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özüne sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar dil gizli gizli dil gizli gizli sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar dil gizli gizli dil gizli gizli dost elinden gel olmazsa varılmaz rızasız bahçenin gülü derilmez kalpten kalbe bir yol vardır görülmez gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar yol gizli gizli yol gizli gizli gönülden gönüle gider yar oy Seher vakti garip garip bülbül öterken kirpiklerin ok ok yar yar cana batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar gel gizli gizli görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
lezzet hikayeleri. Ve sevgili dinleyenlerimiz, lezzet hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikte olacağız. Ancak bu sefer sevgili Mehmet Efe stüdyomuzda değil, İzmir'de, İzmir'den merhaba diyecek siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Hemen Hayatın Sesleri'ne yine de hoş geldin diyoruz biz sevgili Mehmet Efe'ye.
Hoş bulduk Nilgün Hanımcığım. Nasılsınız?
İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Sizleri sormalı. Ulusal ve uluslararası zeytinyağı tadım eğitimi için İzmir'desiniz. Hı-hı. Ve bize bununla ilgili detayları aktaracaksınız.
Şimdi bu özellikle bizim de üye olduğumuz Ulusal Zeytinyağı Konseyimizin Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'ne üyeliği var. Ve böylelikle bütün dünyadaki özellikle zeytinyağı ile ilgili alınacak kararlarla ilgili bu konsey dünyada yetkili, öyle diyelim. Bunun dışında da birçok yarışma da yapıyor zaten bu konsey. Uluslararası bütün dünyadaki yağlardan o böyle oralara örnekler geliyor. O örneklerin üzerinde bu tür degüstatörler, yani zeytinyağı tadım uzmanları var. Onlar bu zeytinyağlarını tadıp kategoriye ayırıyor, işte natural sızma, birinci yağ, ham yağ şeklinde ve yağın kendi içerisindeki özelliklerine göre de farklı isimlendirmelerde bulunuyor. Bize de buradan Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nden Portekizli bir uzman geldi. Biz burada 30 kişilik bir grubuz. Türkiye'de de aşağı yukarı bir 100'e yakın degüstatör var. Bundan önce yapılmış 3 tane daha eğitim var. Şimdi üçüncüsünde ben de dahil oldum buna. Burada bize işte zeytinyağı nasıl tadılır, nelerine bakılır, nasıl zeytinyağı tadını yapmak için uygun koşullar nedir, onlardan bize örnekler sunuyorlar.
Ne güzel. O zaman bundan sonra zeytinyağlarımızı size tattıracağız.
Evet, öyle.
Peki bunun bir standardı var mı? Herkesin damak zevkine göre farklıdır çünkü zeytinyağı. Neye göre nasıl tattırılıyor acaba?
Şimdi tam anlamıyla bu zeytinyağı tadımı yapabiliyor olmak, bu konuda uzmanlaşıyor olmak bir kere çok çalışmayı gerektiriyor. Yani ne kadar çok tadarsanız o kadar çok bu konuda uzmanlaşıyorsunuz. Onun için buna hocamız başlarken de böyle başladı. Bu aslında bir zeytinyağı tadım serüveni. Yani bu serüvene başlarken size olması gereken kriterlerle ilgili temel bilgiler veriyor. Mesela diyor ki meyvemsilik, acılık ve yakıcılık. Yani bu ağzınıza geldiğinde meyve, çimen tadı, mesela meyvemsilikte bunu diyorlar. Çimen tadına yakın, yeşil elma tadına yakın. Hani meyvemsilikle bahsettiği bunlar ve daha yeni başlıyoruz bununla ilgili anlatıyor. Acılık dediğimiz böyle ağzınıza aldığınızda ilk tat, yani dilinizin etrafında oluşan ilk tada acılık olarak adlandırıyor. Yakıcılık denilen şey de o boğazınızdan aşağıya doğru inerken ki sizin, hani vardır ya zeytinyağında bir hafif yakma, evet, oranı. Bunları birden 10'a kadar puanlamayla ilgili standartlar koymuşlar. Bu standartlara bakarak siz o tadımları yapıyoruz. Mesela meyvemsizlikte yeşil meyve mi, olgun meyve mi, dengeli mi, yumuşak mı, bunun şeylerini, kategorilerini söylüyorlar. Ona göre bir puanlama sistemi oluşturuyor. Yani
peki,
aslında bize
bu eğitimden sonra tattığınız yağın sızma mı, ham mı, natürel mi olduğunu anlayabiliyor musunuz? Söylemeden
tabii,
size hiç kimse.
Evet, mutlaka. Bir de şöyle işte tadım yaptırırken, eğitim verirken buna da bunu da veriyorlar. Şimdi iyi yağ örnekleri var. Bir de kötü yağ örnekleri var. İyi yağ örneklerinde bu meyvemsilikle ilgili, yumuşaklıkla ilgili özelliklerine bakarken, kötü yağ özelliklerinde işte kızışma var mı, küf kokusu var mı, rutubet var mı, sirkeleşme var mı, çamur aroması geliyor mu şeklinde kendi içinde bu tür sınıflandırmaları var. O sınıflandırmaları da size böyle tek tek, zaten 4 günlük bir eğitim, her gün yarımşar saat yarımşar saat aralıklarla o tadımları yapıyoruz ki aklınızda, hafızaya alıyor olmak önemli olan burada. Hatta öyle kurallar var ki mesela tadından önce sigara içilmemesi, yarım saat öncesinde kahve içilmemesi, parfüm koklanmaması, sabun olmaması, sabunla ellerinizin değmemiş olması gibi, hatta uluslararası kriterlere göre mutlaka masada bulunması gereken işte bir tükenmez kalem, bunlara kadar şeyleri yapılmış, standartları yapılmış. İşte tükenmez kalem, bir tane kağıt, elma dilimleri, su, galeta, oda sıcaklığında bir su olarak böyle tükürme kabı, bir de ağzımızda o yağ gezdirdikten sonra yutmuyoruz hepsinde. Hani o genzimize bakıyoruz çok az kısmını, geri kalanını çıkartıyoruz ve bir günde 3 yağdan daha fazla tatmıyoruz. Bunun gibi kendi içerisinde kriterleri var ve böylelikle 4 gün boyunca bize farklı yağların, hani kötü olanları da iyi olanları da ayırma şansı veriyor. Demin söylediğiniz şeyde zaten sızma yağı ve natural birinci dediğimiz iki tane var. Yani bir asite kadar olanları sızma olarak kabul ediyoruz. O bir asitin içerisindekinde biz artık hani bu hangi bölgenin yağı, memecik mi, işte ayvalık yağı mı, bunlara kadar asit oranı 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü öyleleri var ki, yani tadım uzmanınız da orada anlatırken, hani bir yudum aldığında ya bu Akdeniz'in güneyinde İtalya'da işte 0.3 asit diyebilecek kadar konusunda uzmanlaşmış tadımcılar var.
Tabii, oo, süper. Evet, şimdi tabii. 4 gün boyunca günde 3 yağ tadarsanız 12 yağ yapacak toplamda. 12 yağdan fazla tatma şansınız yok anladığım kadarıyla.
Şöyle ama ya, sabah oturma ayrı, akşam öğleden sonra oturma ayrı. Toplamda aşağı yukarı 16 tane, 16 ile 20'ye yakın yağ tadacağız. Hı hı. Bunların içerisinde kötü örnekleri de tattıracaklar da, yani iyi ile kötüyü ayırt edebilmemiz için.
Evet.
Aşağı yukarı burada tadacağımız 20-25 kadar hani kötü örneklerle birlikte yağ var. Ama bu demin dediğimiz gibi bir serüven. Yani siz bunu bundan sonraki dönemlerde ara ara eğitimler yapıldığında, eğitimlere katılarak ya da onlar kendi hafızamızı ve ortak dili oluşturabilmek adına toplantılar yapıldığında, o toplantılara katılarak o hafızayı koruyor olmanız gerekiyor. Eğer hani bir kere eğitim aldım, bir daha hani bakmayayım bunlara, hani tatmayayım ya da çalışmazsanız yani bununla ilgili, o zaman o hafıza kayboluyor. Onun için hafızayı diri tutabilmek için farklı bölgelerin yağlarından isteyerek ya da marketlerde farklı bölgelerin yağlarını alıp o damaktaki tadı ve hafızayı yaşatıyor olmak lazım ve devam ettiriyor olmak lazım. Hatta mümkünse hani yurt dışından gelecek olan arkadaşlarınız varsa, ben kendi adıma söylüyorum, arkadaşlarımdan farklı ülkelerin yağlarını getirtip, işte İtalya'nın, Portekiz'in, İspanya'nın yağlarını getirtip ne kadar zenginleştirirseniz o kadar hani daha ince tadın yapma şansına sahip oluyorsunuz. Yani kafanızdaki, hafızanızdaki yağ sayısı ne kadar fazlaysa hassasiyetiniz o kadar fazla oluyor.
Evet, çok güzel. Ve sonucunda bir sertifika alacaksınız.
Tabii,
tabii. Detayları daha sonra yine Lezzet Hikayeleri köşemizde Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaşabiliriz. Belki
İnşallah.
Onlara ufak diyorlar verebiliriz.
Tabii,
zeytinyağı almak veririz. İstediklerinde neler yapması yapmaları gerektiğinden söz edebiliriz. Sevgili Mehmet Efe, çok teşekkür ediyoruz. Bugün
ben
de bizlerle
ederim.
Birlikte olduğunuz için haftaya stüdyomuzda buluşmak dileğiyle. Size kolaylıklar diliyorum. Diliyoruz. Hoşça kalın.
ceryanlar damga da vurur zengine. Kaderim yok bayamadım dengime. Aman aman saadet, ben mayın oldum kaşına. Kaşına da değil, gözüne de değil, akan da çeşmi yaşına.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki konuğumuzla tanıştıralım şimdi hemen sizleri. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Atilla İlkyaz bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, sanat serüveninde ilk kez sanat ve zanaat arasındaki sınırı zorlayarak 40 yama tekniğiyle kendi alfabenizi oluşturarak semboller bir araya getirdiniz ve bununla ilgili detaylı bilgileri sizden almak üzere sizi stüdyomuza konuk ettik. Öncelikle sanat ve zanaat arasındaki farklardan söz edebilir miyiz lütfen? Nedir hocam?
Tabii ki. Aslında sanat ve zanaat arasındaki farkların anlaşılması, sanat ve zanaatın ayrılması 18. yüzyıla dayanıyor. Romantizmle birlikte sanatçının aslında deha olarak önemli olduğu anlaşıldı ve de zanaatla ayrımı yapıldı. Rönesans'ta bir sanat eseriyle zanaat eseri neredeyse aynı görülebiliyordur. Rönesans öncesinde de aynı şekilde sanat ve zanaatın arasında bir ayrımdan söz edilmiyordu. Günümüze gelindiğinde deha kavramı daha da önemli hale geldi. Benim 40 yama 40 hikaye adını verdiğim son sergimde ise kendi sanat serüvenimde birazdan söz edeceğim farklı stratejilerden oluşan, hı hı, farklı serilerimden oluşan sanat serüvenimde son halka diyebilirim. Burada ben zanaat olarak görülen, halk sanatı olarak görülen 40 yama tekniğini, ki bu patchwork olarak da bilinir dünyada, nasıl sanata, yüksek sanata dönüştürülebileceği üzerinde kafa yordum ve kendi motiflerimle, gölge figürlerimle 40 yama tekniğiyle oluşturduğum zeminler üzerine birleştirerek bir sentez ulaştım.
Evet, şimdi kendi alfabenizi oluşturdunuz böylece. Evet, İsterseniz öncelikle bu süreçten söz edelim. Ne kadar zamanı kapsayan bir süreçti bu?
Kendi alfabemi oluşturduğum süreç bakıldığında 1995 Hacettepe Üniversitesi'nden yüksek lisansımı bitirdikten sonra Malatya İnönü Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak başladığım bir süreç ve orada çeşitli insanı ilgilendiren ölüm gibi, aşk gibi bazı sembollerin ortaya çıktığı bir dönem benim için. Post çok önemli bir figürdü. Çünkü post çığlık, post insanın trajedisini yansıtıyor. Post gerektiğinde yalnız kalıyor. Post gerektiğinde başkalarıyla ilişkiye giriyor. Ama hep varlığını sürdürüyor. Benim için tabii biraz da böyle dışa vurumcu açıdan bakılabilir. Dışa vurumcu perspektiften bakılabilir. Post çığlık. Yani kısaca evet, söylemek gerekirse çığlık. Bu serüvene baktığımızda bu motifler oluştuktan sonra Ankara'ya geldiğim ve Ankara'da hangar sanat oluşumunu alt arkadaşımızla birlikte kurduğumuz bir süreç. Ve enstalasyonlar söz konusu burada ki o dönem için Ankara'da Beyaz Küp dediğimiz, tırnak içinde söylüyorum, Beyaz Küp dediğimiz galeri mekanının dışında çok fazla işler yokken biz işte terk edilmiş at tahırlarında bir takım çalışmaları yaptık. Yani benim sanat serüvenimde bu tür enstalasyonlar, Beyaz Küp'ün dışına çıkan işler çok önemli. Artı Beyaz Seri diye bir serim var benim. Beyaz Seri'de de monokrom sanat geleneğiyle hesaplaştığım, tek rengi önemsediğim, bir anlamda fazlalıkların atıldığı ve tekin yüceltildiği bir başka serilerinden söz edilebilir.
Yani farklı resim serileriniz var bu anlamda.
Evet, farklı resim serilerim var. Yani beyaz bunlardan bir tanesi, monokrom bir seri. Ardından boşluk.
Monokrom nedir?
Monokrom hocam, tek renk. Tek evet, renge dayanılan resim diyoruz monokroma. Ve boşluktan sonra Şimdi Haberler serim var. Şimdi Haberler'de ise her gün gazetelerde karşılaştığımız olayların, gazete küpürlerinde yazılara eşlik eden fotoğrafların benim kendi motiflerimle bir araya getirilerek bir hesaplaşması söz konusu burada. Yani şöyle söyleyeyim, diyelim ki alt planda gazete küpürü var ve evet, bu
bir
küpürün
kitapçık var
üzerinde,
bu arada elimizde evet, biz görüyoruz. Evet. Dinleyicilerimiz de evet, sayfamızdan görebilirler, Hayatın Sesleri sayfasından bu figürleri. Evet.
Evet, burada da diyelim ki gazete küpüründen kesilmiş, zamandan ve mekandan bağımsız olarak hangi haberi eşlik ettiğini bilmiyoruz. Ama benim ölüm motifim, benim çığlık motifim, post motifim fotoğraflara eşlik ediyor. Böylece de birbirleriyle bağlantısız, birbirleriyle ilişkisi olmayan iki farklı ontolojik yapı bir araya gelmiş oluyor.
Evet. Bu da bir gerilim yaratıyor. Gölgelerle yapıyorsunuz daha çok herhalde.
Evet, burada aslında hem gölgeler var hem çizgiler var. Zaman zaman gölgeler doğru kullandım. Gölgeler aslında bu damardan yola çıkarak bugüne kadar ki bugünkü seriye kadar geldi. Çünkü gölge biliyorsunuz bizim Karagöz, Hacivat geleneğimiz var. Benim bu anlamda hat sanatıyla gene tiyatronun öncesi diyebileceğimiz Karagöz figürleriyle de bir sempatim, bir sevgim var ve onları da resimlerimde zaman zaman göstermeye çalışıyorum.
Evet.
Yani bu arada diyelim ki bir başka seriden söz edebiliriz. Kibrit hikayeleri. Bunlar kibrit kutuları üzerine benim resmettiğim çalışmalar ve büyüteçle izleyiciden bakması istendi bunlardan. Yani diyelim ki burada yaptığım sorgulama resmin büyük ya da küçük olması önemli değil. Önemli olan sizin onu nasıl algıladığınız, bir anlamda izleyicinin bakışıyla bir oyun oynamış oldum. Sadece büyüteçle baktıklarında detayları görüyorlardı. Yaklaşık 100 tane kibrit kutusu yan yana sergilendi. Yukarıdan aşağı büyüteçler vardı ve izleyici büyüteçlerle bakarak işlerle ilişkiye geçiyordu. Böyle bir seri. Yani kısacası ben aslında her serimde farklı bir strateji, sanat stratejisi deniyorum. Onunla hiç ilişkisi olmayan diyelim ki bir Moskova defteri. Moskova defteri de geçen yıl Fransa Büyükelçiliğinden bir ödül aldı. Orada resim ve öyküyü birlikte çalışmıştık Bahar Aslan adlı yazar arkadaşımla. Ve onun sergisini yaptım. Burada gene öyküler ve resimler bir arada yer aldı. Bunlar da aslında bir illüstratif anlamda yaklaşmamıştım ben. Öykünün resim olarak kendi dilimde yeniden yaratılmasıydı. Hı hı. Son serim, 40 Yama Tekniği ise tamamen bunlardan farklı olarak bu sefer geleneksel sanatlara, halk sanatlarına 40 Yama Tekniği'ne uzandım ve zemini 40 Yama Tekniği ile oluşturdum. Onun üzerine gölge figürlerim geldi. Tabii bu ikisinin arasında bir gerilim oluşuyor. Nasıl bir gerilim oluşuyor? Bir, dediğim gibi zamandan ve mekandan bağımsız olarak figürler yer aldıkları için siz mekanı tespit edemiyorsunuz. Yani oradaki figürler, bir araya gelen figürler hangi zamanda yaşıyorlar? Hangi duygular içindeler? Çünkü burada yaptığım şey, aslında yapmaya çalıştığım şey aşk gibi, ölüm gibi temel insani konuları, ki bunlar diyelim ki 1000 yıl önce de varlar, evet, bugün de varlar, gelecekte de olacaklar. Hiçbir, hı-hı, zaman teknoloji istediği kadar gelişmiş olsun, aşk duygusu, ölüm karşısındaki üzülmemiz yok olmayacak.
Peki bu sergiyi izlemeye gelenlere geçiyor mu? Onlardan nasıl geri dönüşler aldınız? İncelediklerinde neler söylüyorlar? Tepkileri nasıl?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu serginin özelliği şöyle oldu. Bir kere farklı özel okullardan öğrenciler gelip sergiden yola çıkarak, oradaki figürlerden yola çıkarak çalışmalar yaptılar. Bunlar benim için çok olumlu oldu.
Elbette.
Çünkü onların, öğrencilerin nasıl yorumladıkları, belli yaş grubunda, 10 yaş grubu geldi, 5 yaş grubu geldi, benim için önemliydi. Tepkiler, benim onlara vermeye çalıştığım duyguları aldıklarını gördüm. Yani farklı bir duyguyla karşılaşmadım. Hı-hı. Merak ettim, sordum çünkü hani burada ne alıyorsunuz? Diyelim ki Tehdit diye bir çalışmam vardı. Tehdit çalışmasında orada bir anonim bir Afrika resminle hesaplaşarak yapmıştım. Buradan ne alıyorsunuz dediğimde orada bir tehdit alındığını söylediler. Çünkü o hani kanserli bir hastanın kanser karşısındaki acizliğini ve direnme gücünü ve yakınlarının onu kurtarmak için ki çabalarını kendi motiflerimle anlatmaya dayanan bir resimdi Tehdit. Ve benzeri duyguları yakaladım onlarda da.
Evet, o zaman çalışmanızın karşılığını çok da fazlasıyla almış oldunuz.
Özellikle bu sergide almış oldum. Çünkü bu sergi bir de bir taraftan da sadece kendi motiflerimden oluşmuyordu. Çünkü bu motifleri ben yatan baş, post, çam ağacı, aşk motifleri neredeyse 30 yıldır yaptığım, hı hı, motifler. Ama bunlara ekler vardı. Yani sanatta kullanılan bir temellük meselesi var. Yani kendileştirme, kendine mal etme. Ben Picasso'nun, Matisse'in, Afrika heykelinin ya da Hitit, özellikle Hititlerin, çünkü Hitit sanatı benim çok ilgimi çekiyor. Evet. Oradan aldığım motifleri,
yani
burada kullandım.
Değişik dönem sanatçılarının, evet, figürlerini de alıp kendi alfabenizle yeniden oluşturdunuz.
Aynen. Heyecan verici olan da buydu, evet, Melgin Hanım. Yani bu çok heyecan verici çünkü ilk kez yaptığım bir şey. Onların bir araya geldi, bir Hitit, hı-hı, figürü aynı resimde, karşısında bir Matisse, benim motifim ve bir aradalar. Ve bir şey söylüyorlar bize, çünkü hepsinin ortak tarafı diyelim ki bir acıyı, bir neşeyi, bir hüznü dile getiriyorlar. Çünkü Hititler döneminde de ölüm karşısında hüzün vardı, bugün de var ve o figürleri ben bağlamından koparıp alarak, biraz Marcel Duchamp'a göz, evet, kaparak diyelim, evet, yeni bir sentezi oluşturduğumu düşünüyorum. Türkiye'den de İbrahim Çiftçioğlu, Malik Aksel ve gene Hangar'dan maalesef yakınlarda kaybettiğimiz Murat Çelik'in motiflerinden yola çıkarak bazı kompozisyonlar oluşturduğum,
evet,
seride.
Yani evrensel konular da, evet, yer alıyor eserlerinizin pek çoğunda.
Kesinlikle, yani beni şey çok fazla ilgilendirmiyor, günümüzdeki alıştığımız ilişkiler, mekanlar, daha çok çağlar ötesi. Yani, hı hı, bundan 100 yıl sonra da olacak olan ilişkilerdeki gerilimler, aşkın işte yüceleştirilmesi, bundan 1000 yıl önce de vardı, dediğim gibi bundan 1000 yıl sonra da olacak. O değişmeyen konular üzerindeyim. Yoksa gelip geçici olan çok ilgimi çekmiyor. Gelip geçici evet. olan popla çok ilişkili değilim, pop sanatla.
Evet.
Bize sunduğu
stratejilerle. Şimdi tabii bununla ilgili pek çok da serginiz oldu. Hem ulusal hem de uluslararası. Evet. Devam edecek herhalde bu sergilerde. Çünkü çok değişik bir çalışma. Mutlaka yurt içinden ya da yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimizin görmek isteyecekleri bir çalışma.
Evet, sanırım yurt dışına ve İstanbul'a taşımayı düşündüğüm bir sergi. Çünkü sergi taşıma açısından da kolay bir sergi oldu. Çünkü tuval üzerine olmadığı için bezlere. Kırklama tekniğinin öyle bir özelliği var zaten. Sanırım rahatlıkla taşınabilecek bir sergi. Umarım, daha önce Frankfurt'ta yurt dışında sergi açmıştım, kişisel sergi. Karma sergi olarak çok farklı yerlere gitti. Umarım bu sergide farklı izleyicilere ulaşır. Öyle evet. düşünüyorum.
Peki kaç eserle sergiye çıktınız?
Burada küçüklü büyüklü 16 eser vardı. Keçe üzerine yamalar vardı. Keçe dışında gene büyük annelerimizden kalan bir takım farklı kumaş parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşan kırk yamalar vardı.
Hı hı.
Böyle diyebiliriz.
Evet. Peki o büyük annelerin ya da hani az önce bahsettiğimiz o genç yaş grubundan öte yaş grupları da görüp değerlendirdiler mi serginizi? Onlar da o eskiden paylaşılan şeyleri buldular mı? O duyguları aldılar mı?
Çok az diyelim ona, çünkü maalesef biliyorsunuz sergilerimiz belli bir kesime hitap ediyor,
evet.
galeriler. Yani tabii bu başka bir tartışma konusu.
Evet.
İsterdim belki bir gün köylerde onların ayaklarına götürmeyi isterim. Yani onlara götürmeyi, ulaştırmayı isterim. Sergiyi ve düşüncelerini ben de merak ediyorum. Çünkü onların aslında sanat olarak yapmadıkları, doğallıkla yaptıkları. Çünkü aslında
evet,
bu tekniğin
evet.
çıkışı Taselçuklulara dayanıyor. Ve hani giysi parçaları boşa gitmesin diye yapılmış bir teknik. Bu anlamda ben onu başka bir yere taşıdım. Belki onların tekrar sanat olarak, buyurun sizin yaptığınız bu zanaat dediğimiz şey şimdi size sanat olarak dönüyor
evet.
dediğimdeki tepkileri ilginç olabilir.
Evet.
Evet.
İyi ki taşımışsınız.
Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yeni ve çok güzel bir alfabeyle, bir resim çalışmasıyla buluşturdunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
bu
teşekkür
konuda
ediyorum.
Da bizi bilgilendirdiğiniz için yine birlikte olmak dileğiyle
teşekkür
diyoruz.
Ediyorum.
Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun efendim.
Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Atilla İlkyaz, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza.
Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
Söz bitsin, biz devam edelim. Sessiz kalalım, yine uzlaşalım. Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü geçer. Gün doğsun hele bir konuşalım. Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Oluruna bırak, oluruna bırak. Her neyse geçer. Hayatta zulmedip üzülme.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Siz bizi dinlerken dünyanın farklı yerlerinde, farklı zaman dilimlerinin getirdikleriyle yaşamaya devam ediyor insanlar. Akrepli yelkovanlı saatlerin kadranlarında akrepler farklı farklı, yelkovanlar farklı farklı rakamların arasında durmaksızın yol alıyor. Buradaysa akşamın ilk dakikaları çoktan başladı. Her akşam adeti olduğu üzere bir merhaba daha gönderdi zamana sokak lambası. Gecenin koyu gözlerine tezat, ışıltılı bir merhaba. Ya siz? Siz bugün kaç kez merhaba dediniz? Bu güzelim sözcüğü söylerken ışıltılı mıydı? Yoksa sıradan bir sözcüğün öylesine söylenişindeki monotonlukta mıydı sesiniz? Merhaba. Nasıl da güzel bir sesleniş bu. Acaba siz de farkında mısınız, değil misiniz? Her şeyden önce, güne herkesten önce kendine merhaba diyebilmek. Öyle güzel ki. Sonra eğer yalnız yaşamıyorsanız hayatınızı paylaştığınız canlara merhaba demek. Yaşadığınız apartmandaki komşularınıza, mahalledeki tanıdıklarınıza, hatta tanımadıklarınıza, evet evet tanımadıklarınıza sabah saatlerinde günaydınla, gün boyu iyi günlerle, akşam olunca iyi akşamlarla karışık bir merhaba diyebilmek gibisi var mıdır dersiniz? Bence yok. Çünkü söylenen ve paylaşılan her merhaba, buradayım ve senin farkındayım demek. Buradayım, senin farkındayım ve bu farkındalıktan memnunum. Ya esirgenen merhabalar? Esirgenen her merhaba, hayattan eksiltilen bir tebessümdür aynı zamanda. Neden? Çünkü içten bir merhabaya minicik de olsa bir tebessümle karşılık vermeyen insan bulamazsınız. Karşınızdaki insan ne kadar sıkıntılı, öfkeli, üzgün olursa olsun, ya belli belirsiz ya da ayan beyan bir gülümsemeyle alır selamınızı. Bir tür reflekstir bu adeta. Zira dikkate alındığını ve değer verildiğini hisseder. Şunu da dikkate almakta zarar yok. Aksine yarar var aslında. Sizin merhabanızla değer verildiğini hisseden her insan size o değeri misliyle verir farkında olmadan. Yani zaman zaman sıradan ve gereksiz bulabildiğiniz ama aslında o çok özel seslenişle sadece karşınızdakine değer vermiş olmazsınız. Kendinize, hayatınıza ve varlığınıza da değer katarsınız. Hem de belki hiç farkında olmadan. Öte yandan sözün tam da bu noktasında ya da ilk fırsatta etrafınıza bir bakın. İnsanların hal ve tavırlarına, yüzlerine. Yaşadığımız çağın stres yükü nasıl da yansıyor çoğunun üzerinden. Kısılmış omuzlar. Yorgun adımlar, belirsiz noktalara sabitlenmiş bakışlar, sanki gülümseme eylemiyle hiç tanışmamışçasına ifade yoksunu yüzler. Ve bir düşünün, bu tabloyu değiştirebilecek sihirli bir sözcük hem de sizin dilinizin ucunda duruyor. Hadi serbest bırakın artık onu. Belki yadırgayan bakışlarla karşılaşacaksınız önceleri. Özellikle de tanımadığınız insanlar söz konusuysa. Belki çıldırmış galiba diye düşünecekler içlerinden. Ve siz de bunu hissedeceksiniz. Hiç aldırış etmeyin. Çünkü siz güzel bir iş yapıyorsunuz, unutmayın. Gündelik koşuşturmaların telaşı arasında önce bir kenara konulmuş, ardından da unutulmaya yüz tutmuş bir güzelliği yeniden hatırlatıyor, paylaşıyor ve paylaşarak çoğaltıyorsunuz. Şimdi küçücük ama içten bir merhabanın aynı zamanda sizi ne kadar özel ve değerli kılabileceğini anlıyor ve hissediyor musunuz? Öyleyse yeniden buluşuncaya kadar merhaba.
Başını alıp gitme ne
uzandım da içtim, ekmeğimi böldüm dedim. Ben suyumu kazandım da içtim, ekmeğimi böldüm dedim. Alkışı duydum, ihaneti gördüm, sesim de oldu sessizliğim.
Sevgili dinleyenlerimiz, işte bir hayatın sesleri daha bugün de burada sona eriyor. Programı sizler için Gülşen Ayfaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ali Serin ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak sevgili dinleyenlerimiz, yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında siz sevgili hayatın sesleri dinleyicilerini yine radyolarınız başına bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Yarın başkentte buluşmak üzere. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Yalama yiyin. Ben buraya suya dayanıklı cam. Buranın da çok büyük.